Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan "Onlar ağızlarıyla söndürmek isteseler de Allah nurunu tamamlayacaktır" başlıklı yazısını paylaşacağız. Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği en büyük lütuflardan biri, kainatı bir tefekkür mektebi, insanıysa bu mektebin en seçkin talebesi olarak yaratmış olmasıdır. İnsan sadece biyolojik varlığıyla değil, o varlığa yüklenen manayla değer kazanır. Yüce dinimiz, insanı eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi makamına yükseltmiştir. Bu sebeple bir Müslümanın çevresiyle olan münasebetlerinde başkalarının şeref ve haysiyetine hürmet göstermesi imanının bir gereğidir. İnsan onurunu zedeleyen, başkalarını küçük gören her türlü söz ve fiil, kişinin manevi dünyasında derin yaralar açan bir günahtır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurulmuştur. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Hucurat 11. İnsanların onuruyla oynamanın ağırlığını bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından öğreniyoruz. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz, Efendimiz'e Safiye validemiz hakkında şaka yolu şöyle dedi. Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu sözlerle ikaz etti. Ey Ayşe! Öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karıştırılsaydı onun suyunu bozardı. Başka bir gün Hazreti Ayşe annemiz, bir kişinin durumunu taklit ederek anlattığındaysa, Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Bana dünyanın en kıymetli şeylerini verseler, ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı şekilde taklit edip anmayı kesinlikle istemem. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur. Bir topluluğu güldürmek amacıyla konuşup da yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun ona. Yine Peygamber Efendimiz'in sadakaya teşviki hususundaki bir hutbesinden sonra bir kişi ayağa kalktı ve ''Ey Allah'ın elçisi, benim develerim var, yanımda 4 deve sürüsü var, bu develerimden biri sadaka olsun.'' dedi. Bir başkası daha kalktı, bu kişi kısa boylu ve fazla güzel olmayan bir adamdı. Çok güzel bir deveyi çekiyordu. Münafıklardan biri, Hazreti Peygamber'in duymadığını düşünerek yanındakine ''Devesi kendisinden daha hayırlı'' diye fısıldadı. Ancak bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Yalan söyledin, o senden de devesinden de daha hayırlıdır'' buyurdular. İnsanla alay etmek denizin suyunu bozacak kadar büyük bir cürümken Allah'la, onun ayetleriyle ve onun Resulüyle alay etmek, imanın kaybolmasına yol açan büyük bir cürümdür. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Artık boşuna özür dilemeyin, çünkü siz iman ettikten sonra tekrar küfre girdiniz. Tevbe 65. Bir Müslüman karşısındakini incitmemekle mükellef olduğu gibi dinin emir ve yasaklarını, ibadet ve şairini de her türlü alay ve eğlence aracı olmaktan korumakla mükelleftir. Bir müminin hayat tarzını, inanç ve ibadetini alay ve eğlence konusu yapmak, insanın akıl ve izan melekelerini nasıl kaybettiğinin nişanesidir. Kur'an-ı Kerim'de bu gafil zihniyet hakkında şöyle buyurulmuştur. Ezan okuyarak namaza çağırdığınızda onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Böyle yapmalarının sebebi onların akıllarını kullanmayıp bu güzelliği kavrayamayışlarıdır. Maide 58. Dinde alay etme mevzunun bir diğer veçesi de müminlerin ibadetlerine, infaklarına ve Allah'la olan bağlılıklarına dil uzatmaktır. İnsanın samimiyetini sorgulamak, onun yaptığı hayrı gösteriş diyerek basitleştirmek manevi bir yıkımdır. Sadaka veren müminlerle alay edenler hakkında şu ayet nazil olmuştur. Sadakalar hususunda gönülden veren müminleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştiren ve onlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. Tevbe 79. İnsanlık tarihi aslında hakla batılın mücadele tarihidir. Peygamberler kıssalarını, Kur'an-ı Kerim'in nüzul sürecini ve Siyer-i Nebi'yi incelediğimizde, inkarcıların peygamberler karşısında önce umursamaz bir tavır takındıklarını, sonra bunu alaya dönüştürdüklerini görüyoruz. Mekke'li müşriklerin Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'e karşı tavırları da başlangıçta bir önemsememeyken, inananlar çoğaldıkça yerini alaycı bir üsluba bırakmıştır. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğine karşı ilahi hakikati hafife alıp alay konusu yapmanın en dikkat çekici örneklerinden biri Nadir bin Haris'tir. Nadir, ticaret amacıyla İran coğrafyasına giden, oradaki kralların ve kahramanların masallarını öğrenip Mekke'ye dönen biriydi. O, Resulullah aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyup Allah'ın birliğini ve ahireti anlattığında hemen ardından ortaya çıkarak şöyle derdi. Ben size ondan daha güzelini anlatırım. Sonra acem masallarını anlatmaya başlardı. Nadir'in buradaki amacı Kur'an'ı doğrudan reddederek bir tartışma zemini oluşturmak değil, onu insanların nazarında sıradanlaştırmaktı. Onun bu tavrı Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilir. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman, duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. Enfal 31. Müşriklerin bu önemsizleştirme, hafife alma tavırlarının bugün de güncelliğini koruyarak şu safhalarla zaman zaman farklı şekillerde devam ettiğini görüyoruz. Umursamazlık. Davetin ilk yıllarında Mekke ileri gelenleri Hazreti Peygamber'in tebliğini duyduklarında bir süre sonra vazgeçer diyerek onu küçümsediler. Onlara göre İslam kısa zamanda sönecek bir gençlik heyecanıydı. Günümüzde de İslami değerlere bağlanan insanlar için zaman zaman geçici bir heyecan bir dönem sonra değişir gibi ifadeler kullanılması ilahi hakikati önemsizleştirme çabasıdır. Şahsı hedef almak. Geçmişte inkar edenler ilahi hakikatin muhtevasından ziyade onu getiren elçiyi tartışarak konuyu başka mecralara çektiler. Allah peygamber olarak bunu mu seçti gibi tavırlar sergileyerek aslında hakikate karşı çıktılar. Bugün de aynı şekilde tartışmalar, fikirler üzerinden değil kişilerin kimliği yürütülüyor. İnsanlar ne söylediğini anlamadan kimin söylediğiyle ilgileniyor. Alay etmek. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin en çok başvurduğu usullerden biri de alay etmektir. Seni gördüklerinde seni sadece alaya alıyorlar. Furkan 41. Alay, hakikati örtüp inkar etmeye çalışmanın en kestirme yoludur. Çünkü alay eden insan düşünmez, araştırmaz, ciddiye almaz. Modern çağda bu durum sosyal medya içerikleriyle çok daha yaygın bir hale gelmiştir. İlahi hakikatler aklı selimle okumak yerine mizahın sığ sularında boğulmaya çalışılmaktadır. Gürültü yapmak ve meşgul etmek. Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. Ayeti, kelamı ilahi Kur'an-ı Kerim'in tesirinden korkanların başvurduğu engelleme usulünü anlatır. Günümüz insanının maruz kaldığı gürültü sadece sesle ilgili değildir. Aynı zamanda dijital dünyada ilahi hakikatlere karşı üretilen yalan ve saptırma muhtevalı yayınlar da bu gürültünün bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim kendisini inkar eden, alaya alan ve kendisiyle mücadele edenlere karşı şu ilahi cevabı veriyor. de ki, siz alay edip durun, Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Tevbe 64. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberi Muhammed'i hidayetle ve hak dinle gönderendir. Tevbe 32-33. Rabbimiz, kalplerimizi bize hidayet verdikten sonra eğriltme. Katından bize rahmet bağışla. Şüphesiz karşılıksız lütuf sahibi yalnız sensin. Âl-i İmrân 8. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Onlar ağızlarıyla söndürmek isteseler de Allah nurunu tamamlayacaktır" başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı "Canınızı Ateşten Koruyun" başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesi Dergi'de. Halife Harun Reşit döneminin meşhur meczuplarından Behlül Dane bir gün üstü başı dağınık, yorgun argın, toz toprak içinde bir taraftan geliyordu. Oradakiler biraz da dalga geçmek ve eğlenmek kastıyla "Ey Behlül, bu ne hal böyle, nereden geliyorsun?" diye sordular. Behlül'ün cevabı hiç de onların bekledikleri türden olmadı. İlginç bir şekilde "Cehennemden geliyorum" dedi. Soruyu soranlar kendi kendilerine "İşte yine meczupluğu tuttu, böyle cevap olur mu?" diyerek tekrar "Peki cehennemde ne işin vardı?" diye sordular. Behlül yine hiç istifini bozmadan aynı tavırla "Ateş lazım oldu da onun için gitmiştim" dedim. Halk "Peki ateşi aldın mı bari?" dediklerinde Behlül şöyle cevap verdi: "Hayır, maalesef ateşi alamadım. Cehennemin bekçileri bana dediler ki, sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz. Ateşi herkes dünyadan kendisi getirir." Bu bir ders vermesi ve ibret olması için nakledilen menkıbedir. Ama bir gerçekliğe de açıkça işaret etmektedir. Allah Teala cenneti yarattı ve bizi cennete davet etti. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur, ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Yunus 25-26. Cennete götürecek salih amellerin yapılmasını emretti. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Maide 35. Allah Teala cehennemi yarattı ve O'na götürecek günahları yasaklayıp onlardan uzak durmamızı istedi. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere, cennete koyarız. Nisa 31. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun ve tekitli bir şekilde ahiret vurgusu yapmakta, her işimizde daima ahireti öncelemeyi ısrarla emretmekte, dünyaya aldanmamamızı telkin etmekte ve öncelikli olarak kendi canımızı, peşinden de ehl-i iyalimizi ateşten korumaya yönlendirmektedir. Bu konunun ele alındığı en etkileyici ayet-i kerimelerden biri şudur: "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır." Tahrim 6. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: "Siz iman ve amellerinizle kendinizi koruyunuz. aile halkınıza da zikir, dua ve ibadet etmelerini söyleyiniz. Ta ki Allah sizin vasıtanızla onları da korusun. Hazreti Ali, Katade ve Mücahit radıyallahu anh bu ayeti şöyle tefsir etmişlerdir. Yaptığınız işlerle kendinizi koruyunuz, onlara yapacağınız tavsiyelerle de aile halkınızı koruyunuz. Ayet-i Kerime ve hadis-i şeriflere göre aile fertlerinin ve bilhassa çocukların gözetilip korunmasından ve dini terbiyesinden daha ziyade babanın sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu ayet-i kerime nazil olduğunda ashab-ı kiram, ''Ya Resulallah, gerekli ibadet ve taati yaparak kendimizi ateşten koruyabiliriz, ya ehlimizi nasıl koruyacağız?'' diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. ''Onlara Allah'a kul olmayı, taat ve ibadeti emredersiniz.'' Allah'a isyan etmekten ve günah işlemekten de sakındırırsınız. İşte bu, onları korumak demektir. Kişinin sadece kendisini Allah'ın azabından kurtarmaya çalışması yeterli değildir. O, aynı zamanda gücü yettiğince aile fertlerini de Allah'ın sevdiği kullar olacak şekilde yetiştirmekten sorumludur. Eğer onlar yanlış inanç, hal ve hareketleriyle cehennem yolunu tutmuşlarsa, gücü ölçüsünde buna engel olmaya çalışmalıdır. Onların sadece bu dünyadaki yeme, içme, barınma, huzur ve refahlarını değil, bundan daha fazla onların ahirette cehennem yakıtı olmamalarını da düşünmelidir. O halde kişinin kendisini itaatle ıslah etmesi, aile halkını da tıpkı çobanın sürüsünü ıslah etmesi gibi ıslah etmesi gerekir. Bu mühim hususlara işaret etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinde çobandır. O da sürüsünden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malından ve sürüsünden sorumludur. Çocuğun baba üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim vermesi, ona yazı yazmayı öğretmesi ve ergenlik çağına geldiğinde onu evlendirmesidir. Bir babanın evladına bırakacağı en güzel miras, güzel terbiyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinde yetişen Hazreti Ömer radıyallahu anh, ondan aldığı ilhamla bir babanın evladına karşı görevlerini şöyle sıralamaktadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanıdır. Bir baba gelip evladının kendisine yaptığı kötülüklerden şikayet eder. Halife gencin derhal huzuruna getirilmesini emreder. Genç gelince halife ona babasına böyle kötü davranmasının sebebini sorar. Genç şöyle bir sualle cevap verir. Ey müminlerin emiri! Evladın babası üzerinde hakkı nedir? Ömer radıyallahu anh şöyle hülasa eder. Üç hakkı vardır. Annesini saliha bir hanım olarak güzel seçmesi, evladına güzel bir isim vermesi ve ona Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi. Genç ona kötü davrandığımdan şikayet ediyor ama babam bana karşı bu vazifelerinin hiçbirini yerine getirmedi der ve ihmallerini bir bir sayar. Hazreti Ömer bunun üzerine babaya döner ve şöyle der. Oğlum bana zulmediyor diyorsun ama önce sen ona zulmetmişsin. Buna göre çocuklarımıza ve ailemize kendisinden müstani kalamayacağımız dinimizin emrettiği iman, amel, edep ve ahlakı öğretmek bizim en önemli vazifelerimizden biridir. Nitekim aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz, asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. Taha 132 ayeti de bunu emreder. Peygamberimize hitaben gelen yakın akrabanı da uyar ayeti de buna yakın bir talimat verir. Hadis-i şerifte de çocuklarının 7 yaşına geldiklerinde onlara namaz kılmalarını emrediniz buyurularak kişiyi ateşten koruyacak İslami terbiyenin çok erken yaşlarda başlaması gerektiği öğretilir. Dolayısıyla anne babaların, özellikle ailenin reisi olmaları hasebiyle babaların, aile fertlerinin dini terbiyesi açısından mesuliyetleri çok büyüktür. Bu konu hiç ihmal ve gevşeklik götürmeyecek derecede ciddidir. Çünkü özellikle gençlerin dini duygularını silip süpüren, nefsani duygularını kamçılayan, onları maneviyattan koparıp nefsin kulu kölesi yapan çok güçlü harici tesirler söz konusudur. Günümüzde özellikle okul, sokak ve çevre de bu açıdan faydadan çok zarar verecek bir mahiyet taşımaktadır. Yazılı ve görsel medyanın, internetin yıkıcı tesirleri ifadeye sığmaz boyuttadır. Bütün bunlar karşısında nasıl bir dikkat ve gayretle çocuklarımızın dini terbiyelerine eğilmemiz gerektiği ortadadır. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı "Canınızı Ateşten Koruyun" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.